Ayrım 2. 1. Bölüm. Yazgıya inanmam ama olaylar bu düşüncemin yanlışlığını kanıtlamak istercesine ardı ardına sıralanmaya başladığında bunları kurgulayan biri mi var diye endişelenmekten de kendimi alamam. Geçtiğimiz güzde böyle olmuştu. Asla bir araya gelemeyecek kişiler buluşmuş, hiç ilgisi olmayan olaylar birbirine bağlanmış, konular iç içe geçmiş, böylece biz üç eski kafadar, Beyoğlu'nun o kederli sonbahar günlerinde tuhaf bir serüvenin sert rüzgarıyla savrulurken bulmuştuk kendimizi. Üç kafadar derken ben Deniz Selim, arkadaşlarım Kenan ve Nihat'ı kastediyorum. Yan yana dizilmiş üç erkek ismini görüp arkadaş olduğumuzu da öğrenince, üstelik serüven lafını da okuyunca sakın aklınıza genç insanlar gelmesin. Gençliğin deli rüzgarları terk etmişti bizi. Hayır, ihtiyar da sayılmazdık. Uzunca bir süredir orta yaşın çoktan kanıksadığımız sıradan günlerinin devranını sürmekteydik. Ta ki Kenan'ın ölümsüzlük merakı yüzünden bu sakin yaşamımız fırtınalı günlerle örülü bir karabasana dönüşene kadar. Sakin yaşamımızın nasıl sona erdiğini uzun uzun anlatacağım. Ama önce arkadaşlarımı tanıtayım sizlere. Orta yaşlarımızı sürdürüyorduk dedim ya, aslında arkadaşlığımız çok eskilere, kısa pantolonla dolaştığımız çocukluk günlerine kadar uzanır. Kenan'la Nihat'ı Galatasaray Lisesi'nin Ortaköy'deki tarihi binasının geniş bahçesinde ilk gördüğümde üçümüz de henüz delikanlılığın sınırlarına bile gelmemiştik. Neden arkadaş olduğumuzu bilmiyorum. Aynı sınıfta olmanın doğal bir sonucu desem, onlarca çocuğun arasından neden üçünüz bir araya geldiniz diyerek kolayca çürütülebilir bu tezim. Belki izcilik. Evet, üçümüz de okulun ünlü izci oymağına girmiştik. Ama orada bizim gibi onlarca çocuk vardı. Cılız bedenlerimize geçirdiğimiz o güzelim üniformalar, el birliğiyle kurulan çadırlar, yakılan kamp ateşleri, bayram törenlerinde okuldan çıkarken cakalı başlayıp akşam dönüşünde saatlerce ayakta kaldığımız için bozguna dönüşen yürüyüşler. Kuşkusuz bunlar bizi yakınlaştırmıştı. Ama sanırım daha önemli bir olgu vardı. Hayır, hayır. Üçümüzün de ailelerimizin tek çocuğu olmamızdan söz etmiyorum. Kişiliklerimizden bahsediyorum. Yanlış anlamayın. Kişiliklerimiz de tıpkı dış görünüşümüz gibi birbirine hiç benzemezdi. Kıvırcık sayılabilecek dalgalı siyah saçları, hep neşeyle parıldayan ela gözleri, durdurak bilmeyen haliyle Kenan içimizdeki en delişmen çocuktu. Nihat ise iri bir yumurtayı andıran kafası, geniş alnının hemen altında insana kederle bakan kara gözleri, kısa boyu, çelimsiz bedeniyle ikimizden de çok farklıydı. Yine de tuhaf bir şekilde ikimize de benzerdi. Belki benzemezdi de kimi davranışlarımızı taklit ederek bizim gibi olmaya çalışırdı. Bana gelince uzun boyum, iri bedenim, yeşil mi gri mi çoğu zaman benim bile ayırt edemediğim, ilgi çekmeyen açık renk gözlerim, şimdi iyice seyrekleşen ince telli kumral saçlarım, her zaman temiz, kırışıksız olmasına özen gösterdiğim giysilerim, kurallara harfiyen uyan davranışlarımla sıradan öğrencilerden biriydim. Tıpkı özenli giysilerim gibi ağır başlılığım da o yıllardan bu yana taşıdığım bir özelliktir. Bu yüzden hep olduğundan daha yaşlı görünürüm. Kişiliklerimiz diyordum. Evet, okulun hazırlık sınıfında başlayıp yıllarca süren sağlam dostluğumuzun altında yatan asıl neden buydu galiba. Oldukça farklı olan kişiliklerimiz yan yana geldiğimizde tamamlanıyor. Bizi birbirimize çeken tuhaf bir ruhsal üçgen ortaya çıkıyordu. Ruhsal üçgen mi dedim? Kenan duysa Önce şaşırır, sonra bu üçgene esrarengiz anlamlar yüklemeye kalkışırdı. Şaka bir yana, Kenan başından beri metafizik konulara ikimizden daha çok ilgi gösterirdi. Benim merakım polisiye romanlardı. Sherlock Holmes maceralarına, Arsène Lupin'in hırsızlıklarına, Hercule Poirot'un karmaşık cinayetleri kolayca çözmesine bayılırdım. Hala da bayılırım. Elimdeki kütüphane polisiye romanlarla doludur. Oysa Kenan okulumuzun yaşlı kütüphanesinden hep korku romanlarını, hayalet, cadı, büyücülük konularını anlatan hikayeleri seçerdi. Okumakla kalsa iyi, bu romanların tahrik ettiği hayal gücünü çalıştırarak kahramanları üçümüzden oluşan ve Beyoğlu'nun yüzlerce yıllık binalarında yaşanan korku öyküleri anlatırdı. 500 küsür yıldır bu yerde bulunan okulun bahçesine ıssızlığın kesif bir sis gibi çöktüğü uzun kış gecelerinde yatakhanenin ışıkları sönüp el ayak çekilince tarihi lise binalarımızın alt katlarında, loş koridorlarında vampirlerin, cadıların, cinlerin dolaştığını, gece yılları duyduğumuz gürültülerin denizden esen rüzgarların öfkesi olmayıp gece yaratıklarının kavga ederken çıkardıkları sesler olduğunu söylerdi. Zamanla tuhaf meraklarından kurtuldu Kenan. Ama bu kez de başka takıntılar edindi kendine. Bana sorarsanız Kenan'ın bu konulara kafayı takmasının altında yatan neden gerçek sorunlarının olmayışıydı. Evet, onun parasızlık, hastalık, mutsuzluk, başarısızlık gibi gerçek sorunları olmamıştı hiçbir zaman. Kalın kaşları daima çatıkmış gibi duran, bu yüzden adı aksi adama çıkan ama altın gibi yüreği olan bir babası vardı. Nur içinde yatsın, Müjdat amca sadece Kenan'a değil, bize karşı da sevecendi. Ne zaman yan yana gelsek, sanki yetişkin insanlarmışız gibi halimizi hatırımızı sorar, oğlunu olduğu gibi bize de arkadaşça davranırdı. Hiç kuşkusuz Kenan'ın en büyük şansı annesi Nehire Hanım'dı. Kenan'a her sarıldığında, ki arkadaşımız annesinin bunu bizim yanımızda yapmasından nefret ederdi, onun yerinde olmak için neler vermezdim. Dalgalı kızıl saçlarının bukle bukle çevrelediği oval yüzüne tuhaf bir yumuşaklık veren iri ela gözleri, tombul beyaz parmakları vardı. O parmakların dokunduğu her nesneye, Kenan'ın kıvırcık saçlarına, kahve fincanının kulpuna, masadaki dantel örtüye, özellikle de benim daha o yaşlarda bile bir ayı pençesi gibi iri ellerime neşe kattığını, dokunduklarını mutlu kıldığını düşünürdüm. Şeker hastalığının erittiği ince bedeni, tıpkı benim gözlerim gibi açık renkli gözlerinde giderek kaybolan yaşama isteği, en mutlu anlarında bile dudaklarının solgunluğunu yenip bir türlü ortaya çıkamayan gülümsemesiyle kendi annemi Nehire Hanım'la kıyasladığımda içime hep hüzün çökerdi. Kenan'dan bahsediyordum. Arkadaşım son derece zeki bir çocuktu. Dersleri fazla zaman ayırmasa da sınıfını hep başarıyla geçerdi. Hukuk fakültesine girmesi hiç de zor olmamıştı. Ama stajını yaptıktan, avukat olmaya hak kazandıktan sonra benim gibi o da mesleğini yapmadı. Babası Müjdat amca yıllarca didinip binbir emekle geliştirdiği sigorta acenteliğini bir anda onun üzerine geçirince bizimki hiç zorlanmadan iş sahibi oluverdi. Bunları söylediğime bakarak sakın Kenan'ı elindekileri har vurup harman savuran bir miras yedi olarak görmeyin. Girişimciliği doğasında bulunan benim sevimli arkadaşım babasından devraldığı acentayı kısa sürede çok daha iyi bir duruma getirdi. Onun için fazla zaman harcadığını da sanmıyorum. Dediğim gibi o içimizdeki en becerikli, en girişken çocuktu. Bir konuyla uzun süre uğraştığı görülmüş değildi. Kafası bir soruna takıldığında genellikle kısa sürede olayı çözer, sonra da ilgisini yitirirdi. Kadınları severdi ama pek çok erkeğin tersine onları karmaşık değil, anlaşılır ve basit bulurdu. Laf açılınca henüz kendisinin çözemeyeceği kadar karmaşık bir kadına rastlamamış olduğunu söylerdi. Ama bu doğru değildi. Kenan'ı böyle konuşturan bir tür savunma psikolojisiydi. Okulun son sınıfındayken tanıştığı Harbiye'deki Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'nden Bihye'nin